Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. İkinci serimizin 6. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: kardeşlerle beraberlikte.
Değerli kardeşlerimiz, sevinçle tekrar beraber oluyoruz sizinle. Bugün başka önemli bir tema işlemek istiyoruz sizinle. Biliyorsunuz bu ikinci seriye size bir yardım vermek istiyoruz ki bilesiniz iman hayatında nasıl büyüyebiliriz, nasıl ilerleyebiliriz. Ve Rab Allah tarafından bize çeşitli durumlar, çeşitli yardımlar verildi ki imanda iyi büyüyelim. Ve onların yardımından bir tane de bu oluyor. Biz artık yeni bir beraberlik içinde bulunuyoruz. Bu beraberlik oluyor aynı iman paylaşan, aynı inanç paylaşan kardeşlerimizle. ve bunun için İncil ne öğretiyor diye bugünkü derste bakacağız. Bir örnekle başlayalım. Küçük arılar var ya ve onların arasındaki çok büyük bir düzen, büyük bir sırası var. O oluyor tam bir narot gibi. Ve herkesin ayrı ayrı görevler var. Arı narodunda, arı halkında. Ve onlarda bu özelliği var. Onlar tek başına dayanamazlar. Bir kere bir adam bunu denemiş. Almış bir arı, koymuş onu çamlı bir kutuya içine ve orada yeterince kadar hava vardı, yeterince kadar şekerli su, yani yenti ona verdi. Fakat ne var ki bir gün sonra öldü. Neden? Bu arı sınaşık idi öbür arılarla beraber olmakla. Ve dayanamazdı, tek başında orada yaşasın. Yenti vardı, hava vardı, ne gerekirse vardı ama öbür dostlar yoktu. Ve iman hayatında da böyle benzesin. İncil bize hiçbir yerde öğretmiyor. Bir inançlı sadece tek başında İsa Mesih'in ardından gitmeye devam etsin. Neden? Çünkü tek başında zor dayanabiliriz ancak. Bizim yanımıza çok kardeşler verildi ve bu bir zenginliktir. Şimdi bu kardeşlerle beraberlikte bulunmak ne demek olduğunu ve onlar nasıl insanlardır diye birazcık bakalım. Bunlar değil sadece aynı fikir paylaşan insanlar. Neden? O zaman bir spor kulübüne gidebilirdik. Aynı, hepsi seviyorlar futbol diyelim. Haydi beraber bir futbol kulübüne gidelim ve orada beraber eğlenelim. Aynı düşüncemiz var, aynı fikrimiz var. Eğer bir futbol kulübü ve bir inançlılar topluluğun arasında bir farkı yoksa ne fayda var? Elbette gece gündüz farklar var. Bu beraberlik dayanmıyor sadece fikir ve düşünce beraberliğine. Bu daha başka şeylere dayanıyor. Mata İncil'inde bab 4 ayet 19'da şunu okuyoruz. Bu insanlar nasıl insanlardı diye sorarsak. İsa onlara ardımdan gelin, sizlere insan tutan balıkçılar yapacağım dedi. Yani bu insanlar oluyorlar İsa Mesih'in ardından giden insanlar. Aynı öğretmeni, aynı muallimi izleyen insanlardır. Ve başka bir yerde şöyle okuyoruz. Yine Matta bab 11 ayet 28 diyor İsa Mesih. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ben sizi rahatlatırım. Burada Rab İsa ne demek istiyor? Burada herkese bir davetiye veriyor. Ve aynı beraberlikte bulunduğumuz kardeşler öyle durumdalar. Onlar da İsa Mesih'e geldiler. Bu pokanya, bu davetiye verildi. Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar. Bizim kardeşlerimiz de oluyorlar yorgun ve yükleri ağır olanlar. Ve böylece bir beraberlik içindeyiz. Neden? Çünkü hepimiz beraber İsa'ya geldik, ona karar verdik, ona bağlandık. Ve bu söz üzerinde İsa Mesih bir başka yerde diyor, yine Matta bab 16 ayet 18, Petrus, Apostol Petrus, talebi Petrus ile beraber konuşurken şöyle bir söz söyledi. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun. Ve ben topluluğumu bu kanara üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Yani ne demek istiyor? İsa Mesih diyor, bu kanara oluyor İsa Mesih ta kendisidir. Bu kanara üzerinde İsa Mesih kendi topluluğunu, kendi kilisesi, kendi inançlılar topluluğu kuracak ve ölüm diyarını, yani cehennem, onlar cehennemin kapıları onu yenemeyecekler, direnemeyecekler ona karşı. Yani İsa Mesih'in düşüncesi bu idi. Değil sadece tek tek insanlar çeşitli yerlerde olsun. Hayır, o istiyor bir yeni halk, bir yeni narod, bir yeni bir topluluk kurma ve böyle bu onun düşüncesi idi. Yani bir beraberlik içinde olalım. Hatırlatmak istiyorum, daha önceki derslerde konuştuk. Yuhanna Bab 10, orada iyi çoban ve koyunlar arasındaki ilişki gösteriyor, inançlıların ve İsa Mesih'in arasındaki ilişki. Benzetme oluyor ve bundan anlaşılıyor. Koyunlar tek başına dayanamazlar. Bir çoban ve bir sürüden konuşuluyor. Yani İsa Mesih'in planı bu idi. Senin için, benim için, bir kardeş olarak tek başına yaşamayalım sadece. Arayalım başka kardeşlerimizi. Onlarla beraber yürüyelim İsa Mesih'in ardından. Ve böylece 1. Petrus mektubunda şunu okuyoruz. Orada şöyle yazıyor: Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. Bu yazıyor 1. Petrus 1. Bab ayet 3. Ve orada İsa diyor, bu insanlar oluyor yeni doğmuş insanlar. Bu dersi de işledik daha önceki serisinde. Yeniden doğmak ne demektir? Ama İsa Mesih'in ardından giden o insanlar oluyor artık yeniden doğmuş insanlar. Yeni bir narod, yeni bir tabiat almışlar. Ve böylece bir beraberlik içinde bulunuyoruz öyle insanlarla. Ve sanmayalım bu sadece oluyor bir yerde. Yani belirli bir yerde ancak inançlılar bulunuyor. Neden? Çünkü kutsal kitap bize şunu anlatıyor ve şöyle diyor: bedenin yani inanlılar topluluğunun başı İsa Mesih'tir, odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Yani İsa Mesih'in düşüncesi buydu. O olsun değil bir insan, bütün inançlıların topluluğunun başı. Ve şimdi konuşmuyor sadece belirli yerlerde olan topluluk konuşuluyor. Şimdi bütün dünyadaki olan bütün kardeşlerimiz için. Onları sayıyorlar İsa Mesih'in diri diri bedeni ve başı oluyor o da kendisi. Ve böylece demek istiyor, sen buna artık katıldın. Kardeşlerle beraberlikte bulunmalısın. Aynı bedene bağlı olan, aynı başı bağlı olan kardeşlerle birlikte bulunasın. Ve böylece senin iman hayatında da büyük fayda eder. Bir ilerleme sağlanabilir. Ama bunun dışında var değil sadece şimdi bütün dünyadaki hakiki inançlılar için konuşuluyor. Ayrıca konuşuluyor belirli yerlerde olan inançlılar da. Yani bu inançlılar olamaz hepsi bir yerde bütün dünyadaki olanlar. Yoksa onlar sayılmaz zaten, o kadar çok var ve hepsi sığamaz bir binaya, bir yere. Bu sebeple her kasabada, her memlekette, her yerde bulunuyor belirli topluluklar. Ama onlar yine aynı durumdalar. İsa Mesih'e bağlı. Ve mesela Apostol Paulus 1. Korintliler mektubunda 1. Bab 2. ayet şöyle yazıyor, diyor: Allah'ın Korint'teki topluluğuna selam. Ve her mektupta bunu okuyoruz İncil'de. Apostol Paulus çeşitli yerlerde, çeşitli kasabalarda bulunan topluluklara yazıyor. Yani demek ki her yerde var belirli topluluklar ama onlar yine bağlı oluyor bütün dünyadaki kardeşlere de. Ve böylece bir beraberlik içinde oluyoruz. Ve diyebiliriz bir inançlı gerçekten çok zengin bir durumdadır. Bir inançlının zenginliği nedir? Bir gün Petrus İsa'ya şu soru soruyordu. Markus
Bab 10 ayet 28'ten okuyorum. Petrus ona "Bak biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik" demeye başladı. "Sizi doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa. "Benim ve İncil'in uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını veya ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği sülümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur." Yani demek istiyor, boş boşuna olmuyor onun adından gitme. Belki onun uğruna kovuldun. Ben iyi biliyorum benim kendi ailemden. Benim eşim ne zaman inançlı oldu, evden kovuldu. Ve bazı yerlerde hala öyle oluyor. Kovuldular ama ne var ki o buldu inançlı kardeşlerde başka baba ve anneler. Yani aynı bağlantıda daha iyi bir bağlantı içinde bulunan durumlar var. Bir inançlı ne zaman Mesih uğruna elem, sülüm çekerse ve belki kardeşler, beden kardeşler ve beden akrabalara kaybediyor, ona düşman çıkıyor. Öyle bir durum varsa Rab ise dedi, üzülmesin. Neden? Ben ona 100 kattan fazla vereceğim. Ve bu da bir gerçektir. Biliyor musun? Sen çok zenginsin bir inançlı olarak. Çünkü her yerde sana seninle beraberlikte bulunabilen kardeşlerin var. Ve sana yardım edebilen kardeşlerin var. Neden? Çünkü aynı Rab'be bağlı oluyorlar. Ben birkaç memleketlerde kaldım. Ve şaştım, bazen hiç daha evvel görüşmediğim, tanımadığım bir kardeş aynı İsa'ya, aynı Rab'i seviyor. Ve birdenbire bir sıcaklık hissediyoruz aramızda. Sanki seneler boyunca beraberdik. Bu sadece Rab İsa verebiliyor. Biz böylece çok zenginiz. Her yerde, dünyanın her ucunda var aynı Rab'e bağlı olan kardeşlerimiz. Ve onlarla beraberlikte bulunabilirsin. Tek başında değilsin, dayanabilirsin sıkıntılara da. Şimdi bir bakalım, İncil ne öğretiyor bu kardeşlerle beraberlikte kalma için? İncil'de bir söz sık sık kullanılıyor. Bu söz oluyor birbirinize, birbirinizi, birbirimiz, birbiriniz. Bu sözler geçiyor sık sık İncil'de. Yani orada konuşmuyor sen sadece varsın. Yok. Birbirimiz demek lazım en azından 2 kişi değil mi? Ya 3 ya fazla. Bir topluluktan, bir çoğunluktan konuşuluyor. Bu sebeple bakalım şimdi birazcık bu sözleri ve anlayalım ne demek istiyor. Birinci durum bulunuyor Yuhanna İncil'inde bab 13 ayet 35. Orada Rab İsa ne diyor? 34 ve 35 ayetler. Size yeni bir buyruk veriyorum. Yani bir sapovet veriyorum. Birbirinizi sevin. Yani İsa demiyor kendini sevin. Anlıyor musun? Çünkü zaten doğal olarak herkes kendini seviyor. Ama Rab İsa diyor yok öğrenin bunu. Birbirinizi sevin. Size sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Yani İsa aynı durumda bize bir örnek veriyor. Ben sizi sevdiğim gibi İsa Mesih bizi nasıl sevdi? Biraz düşünsek ne anlarız? Aynı babda ayet 1 ne diyor? Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanlara sevmiş olarak sonuna kadar sevdi diyor. Yani daha fazlası bile veremezdi. Son derece, son gradusuna kadar bizi sevdi. Ve İsa diyor, işte sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinizi sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Bu çok doğru bir söz. Yani olamaz, tek başında yaşayalım inançlı olarak, nasılsa dua ediyoruz, nasılsa İncil okuyoruz, önceki derslerde öğrendiğimiz gibi. Ama var işte bir adım daha. Rab bize bunu gösteriyor. Birbirinizi sevin, bir beraberlik içinde bulun. Ben tek başında kaldığım zaman nasıl kardeşimi sevebilirim ki? Lazım bir kardeş olsun ki bu sözü İsa Mesih'in isteğini yerine getirebileyim. Ve 1. Yuhanna mektubunda bab 4 birkaç ayet oradan da sana okumak istiyorum. Sadece bir ayet. 11. ayet. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Anladın mı? Yine bu söz var. Birbirimizi. Neden bir inançlı tek başında yaşasın diye kurtulmadı? Hayır, o bir beraberlik içinde bulunsun başka kardeşlerle. Evet, bu birbirimize sözü çok önemli bir yer alıyor İncil kitabında. Birbirimizi sevelim. Bunu üzerine durduk. Şimdi geliyor başka bir söz ama yine bu birbirimizi söz geliyor. İbraniler mektubunda bab 10 ayetler 24 ve 25 şöyle yazıyor. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha çok yüreklendirelim. Kardeşlerle bir beraberlikte bulunmanın anlamı da budur. Birbirimizi yüreklendirelim. Yüreklendirmek demek kuraj vermek. Birbirimize yardım etmek. Birbirimize el uzatmak ve birbirimizi korumak. Ve burada şöyle diyor. Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. Yani katılacağımız toplantılara, kardeşlerle birlikte bulunmaya vazgeçmeyelim bu işten. Bazılar galiba bunu yaptılar. Çünkü diyor bazıların alıştığı gibi. Onlar sınaştılar artık ara sıra da bir gitmeye. Ve böylece de bir fırsat oluyor şeytana. Seni kandırmak, seni saldırmak. Bu sebeple kardeşlerle birlikte olmak iyi bir şeydir. Ve böylece birbirimizi yüreklendirebiliriz. Bir gün küçük bir köyde bir topluluk vardı. İnançlıların topluluğu. Onlar bayağı kalabalıklaştılar. Ama onların arasında var ihtiyar Ali kardeş. O demiş, niçin gideyim onların arasında? Onların huyunu beğenmiyorum. Daima o Mehmet, o Mustafa neler yapıyor biliyorum ya. Gitmeyeceğim. Ben evimde tek başımda dua edeceğim. Ara sıra İncil okuyacağım. Bu yeterli bana. Ve böylece toplantılara gitmeye kesti, vazgeçti. Ama oradaki olan güdücü, yani topluluğu güden önder iyi bir kardeşiydi. Ve hemen bunun farkına varıyor. Ve arada fazla vakit geçmeden o ihtiyar Ali kardeşe gidiyor ve onu ziyaret ediyor. Şimdi orada akşamüstüydü. Onun evinde var böyle açık bir kamina ve orada ateş yanmaktadır. Şimdi o önder kardeş, o güdücü olan pek söz bulamadan ne konuşsun Ali ile, ama ona yardım etmek istiyor, el uzatmak istiyor. Ali de suskun duruyor ve böylece geçiyor belki 5-10 dakika, bir söz fazla konuşulmuyor. Fakat o zaman tabii o güdücü kalbinde dua ediyor. Nasıl bu Ali tekrar kazanabilirim? Gelsin topluluklara, gelsin kardeşlerle birlikte olma. Alıyor bir odun parçası ateşten. Yanan odun parçası ateşten çıkarıyor ve onu o kaminanın önüne bir taş üstüne koyuyor. Ve yine arada konuşmuyor. Sadece seyrediyorlar ne yapılıyor. Geçiyor bir iki dakika, o odun parçası artık ateşi de sönüyor, onun külü de sönüyor ve soğuyor. Yine konuşmuyorlar. Ama birdenbire dayanamadı o ihtiyar Ali kardeş. O gıcık ediyor. Bana bu akşam vaaz ettiğin iş anladım. Bundan sonra topluluklarına geleceğim dedi. Bu güdücü ona ne yaptı? Ona konuşmadan bir örnek verdi. Bak, bu örnek bunu demek istiyor. Bir odun parçası ateşten alırsan tek başında fazla dayanamaz, çabuk soğuyor. Ama ne zaman bu odun parçalar öbür parçalarla beraber verirsin kamina, o zaman güzel bir ateş, güzel bir sıcaklık ve güzel bir aydınlık da veriyor. Beraberlikte kuvvetli oluyor ateş. Bir tek odun parçası kısa bir vakit için yanıyor, parlıyor ama çabuk soğuyor ve böylece de olabilir. Ne zaman bir kardeş uzaklaşırsa başka kardeşlerle birlikte olmaktan vazgeçerse onun kalbindeki sevgi, sevinç ve huzur soğuyabilir. Bu olmasın diye bu sebeple kutsal kitap bize diyor, birbirinizi yüreklendirin, kuraj verin, birbirinize dikkatli bakın. Değil yargılamak için, yardım etmek için, el uzatmak için, kimse düşmesin, uzaklaşmasın kardeşlerden. Ve aynı mektubunda, İbraniler mektubunda okuyoruz yine 3. bab 13. ayet. Orada bu sözler şöyle söyleniyor. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatması ile nazırlaşmasın, katılaşmasın, sertleşmesin. İşte bu iş olmasın diye bu iş birbirimize veriliyor. Birbirimize yüreklendirelim, birbirimize dikkatli bakalım. Değil sadece güdücünün öndelerin işi. Birbirimize el uzatalım ve dikkatli birbirimize bakalım nasıl yardım edebiliriz. Ve tekrar bu birbirimiz sözü de geçiyor başka bir yerde ve orada şu anlam veriliyor. Koliseliler mektubu bab 3 ayet 15 ve 16. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakim olsun. Bir bedenin üyeleri, parçaları olarak bu esenliği çağrıldınız. Selamet için çağrıldık. Şükredenler olun. Ve şimdi geliyor bu söz. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Bilgelikle birbirinize öğretin, akıl verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal eskiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Allah'a nameler yükseltin. Ne deniliyor? Birbirinizi öğretin, akıl verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal eskiler söyleyerek yüreklerinizde Allah'a şükredin. Yani birbirimizi öğretiyoruz. Bu sebeple biz de lazım olalım bir beraberlikte başka kardeşlerle. Ben bunu kendi hayatımdan iyi biliyorum. Ben çok çok senelerde fayda görüyorum. Başka kardeşlerden ben de öğreniyorum. Ve Allah bazen de beni kullanıyor başka kardeşlere de öğretebileyim. Ama ben de daima öğreniyorum başka kardeşlerden. Birbirimizden öğrenebiliriz. Birbirimize ihtiyacımız var. Biri düşerse öbürü seni kaldırabilir. Öbürü düşerse belki sen onu kaldırabilirsin. Ve böylece dayanabiliriz beraberlikte. Bu Rabbin isteğidir. Birbirimize akıl verelim, öğretelim ve el uzatalım. Ve var birkaç ayet daha bakalım. Efesliler mektubunda 4. bab şöyle diyor. Yani İsa Mesih ne yaptı? Efesliler 4. bab ayet 11. Kendisi bazılarına elçi, bazılarına peygamber, bazılarına müjde yayıcısı ve bazılarını önder ve öğretmen olmak üzere atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Ne demek istiyor bu ayetler? Bu ayetler yeni bir fikir bize veriyor. Neden sorsak beraberlikte bulunalım başka kardeşlerle? Burada şu akıl veriliyor. İsa Mesih bu kilise onun bedenine, yani inançlılar topluluğuna verdi çeşitli kardeşler ki onlar uğraşsınlar, başka kardeşlere hizmet etsinler ki onlar daha iyi iş de yapabilsinler. Neden? Çünkü olmuyor sadece kilisede biri hizmet etsin, öbürlere beklesinler, onlara hizmet edilsin. Hayır. Rabbin bedeninde her parçanın bir fonksiyonu var. Ve Rabbin bedeninde her parçanın da önemi var. Ve her parçanın ayrı bir işi var. Bazılar işliyorlar, uğraşıyorlar başkaları hazırlamak için. Rabbin işi onlar da yapsınlar. Ve bu Rabbin düşüncesi idi. Demek ki bu beraberlik bizim faydamız içindir. Biz hazırlanıyoruz hizmet için. Neden? Her inançlı olsun Rabbin iyi bir hizmetçisi. Belki herkes vaaz etmeyecek. Belki herkes büyük işle değil. Ama herkesin bir görevi var. Herkes için bir planı var Rabbin. Ve bunu anlayabilmek için ve iyi yapabilmek için var. Rab verdi başka kardeşler. Onlar bizi destekliyorlar, bizi besliyorlar. Ki biz de kuvvetlenelim ve Rabbin işi yapabilelim. Ve böylece birbirimize el uzatıyoruz. Böylece bütün beden en zayıf parçada lazım büyüsün, kuvvetlensin, bilgili olsun. Ve Rab için ona iset ve sevinç verici bir parça olsun, bir faydalı bir durumda olsun. Yani gördük İncil'de bu birbirimizi söz çok geçerlidir. Birbirimizi sevelim, birbirimizi yüreklendirelim, birbirimizi öğretelim, birbirimizi hizmet için hazırlayalım. Ve bunu ne zaman yapalım? Şöyle de bir akıl alıyoruz. Kutsal kitaptan elçilerin işlerinde, yani Diyanet'in apostolide 20, bab 20 ayet 7. Orada enteresan bir durum öğreniyoruz. İlk inançlılar nasıl toplandılar? Ve onlara benzer bir durum yaparsak biz de mutlaka bir hata yapmayacağız. Çünkü o bir örnektir. Değil bir sapuvet ama bir örnek. Şöyle yazıyor. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı. Yani burada öğreniyoruz ilk inançlılar haftanın ilk günü verdiler toplanmak için. Neden? Haftanın ilk günü oluyor Nedelya. Yani pazar günü. Ve pazar günü de Rab İsa dirildi. Bu sebeple ilk inançlılar bu günü kutladılar. Rabbin günü olsun diye toplantı günü olsun. Yani kardeşlerle beraberlikte bulunma günü olsun. Haftanın 1, 2, 3 günde olabilir. İlk inançlılar okuyoruz başka bir yerde. Hemen hemen her gün buluştular. Hani çeşitli durumlar olabilir. Durum nasıl müsaade ederse senin bulunduğu durumu. Ama bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalış. Kardeşlerle birlikte bulunma bir önemi var. Beraberliğin önemi var. Sana fayda verecek. Ve Rab işte bu yolda seçti. Kardeşler birlikte olsunlar, birbirine fayda etsinler ve böylece bütün Rab'in bedeni büyüsün. Az önce biz konuştuk bu beraberliğin önemi için. Hani biraz anladın mı kardeşim? Bu beraberliğin bir önemi var senin için. Bu Rab'in planıdır, Rab'in isteğidir. İncil bunu öğretiyor bize. Tek başında çabalayıp durmak zorunda değilsin. Senin kardeşlerinde var. Ve şimdi soralım, bu beraberliğin, hani mutlu bir beraberliğin gizliliği nedir? Onun temeli nedir? Nereye dayanıyor bir inançlının başka inançlılarla beraberlikte bulunan mutlu durumu nereye dayanıyor? Hangi temel üzerine konuluyor? Ve bunun için tekrar seninle okumak istiyorum birkaç ayetler İncil'den. Ve 1. Yuhanna mektubundan okuyacağız. 1. baptan ayetler 1'den 7'ye kadar. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ederiz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşama sizi ilan ediyoruz. Evet, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim beraberliğimiz de babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Bunlara size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Mesih'ten işitmiş olduğumuzu ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Allah ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Eğer onunla beraberliğimiz vardır der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Ayetler buraya kadar. Şimdi biraz düşünelim beraber, burada ne öğreniyoruz? Biz sorduk, bu beraberliğin temeli nedir? Bu beraberliğin sentri nedir? Mutlu beraberliğin gizliliği nedir? Nereye dayanıyor? Önüne koyarsın bir teker, tekerin göbeği lazım olsun. Dış tekere bağlı oluyor iç göbeğine. Ve böyle de lazım bu inançlıların beraberliğinde bir göbek, onu bağlayan. Bütün teker ona bağlı oluyor. Bütün beraberlik ona bağlı oluyor. Center nedir? Ne için toplanıyoruz? Niçin toplanıyoruz? Kim oluyor? Ne oluyor center? Sadece değil, kardeşler hepsi gözlüklü oluyorlar değil mi? Olabilir, gözlüklülerin toplantısı değil mi? Neden? Her kardeşin bir gözlüğü var. Ama bu değil bizim durum. Her inançlının gözlüğü yok. Demek ki bu olamaz, bir beraberlik gözlük üzere değil mi? Veyahut da aynı okuldan, aynı mektepten bitirmiş olanlar ancak orada toplanacaklar. Bu da değil sebep değil mi? Çünkü hepsi ayrı durumdayız. İnançlılar topluluğunda bu beraberliği dayanıyor bir başka duruma. Sadece zenginler mi toplanacaklar? Sadece fukaralar mı toplanacaklar? Sadece millet Bulgar, Türk, German, Amerikan ayrı ayrı mı toplasınlar? Yoksa bu ayrım yapılıyor mu? Biliyor musun, Rab'in kilisesinde, Rab'in topluluğunda, kardeşlerin topluluklarında bu ayrım lazım yapılmasın. Neden? Çünkü biz dış duruma bakarak bir beraberlik aramıyoruz. Bir inançlı iç duruma bakarak bir beraberlik arıyor.
Kasetin bu tarafı
ve bu sebeple Apostol Yuhan bizi davet ediyor. O şöyle diyor: evet, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size bildiriyoruz. O da davet ediyor bu beraberliğe ve bu sebeple her şey burada anlatıyor. Yani ne gördüğünü, ne anladığını, ellerle ne dokunduğunu bize bildirmek istiyor. Ve şimdi söylüyor, ne için çağrılıyoruz, ne için davet ediliyoruz. Bizim beraberliğimizde Baba ile ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Anlıyor musun sevgili kardeşim? Bu bir inançlılığın kardeşlerle beraberliği buna dayanıyor. Neden kardeşler beraber bir arada bulunurlarsa onların ortasında, onların center olsun Rab İsa Mesih ve onun sözü. Değil bir insanın hatırı için gidiyoruz topluluklara. Değil bir kardeşinin gözü girebilmek için sadece kardeşlerle buluşuyoruz. Hayır. Neden? Çünkü kardeşlerin ortasında var biri. Hepimiz ona bağlıyız. Bu Rab İsa Mesih'tir. Bizim beraberliğimiz de oluyor babayla ve onun oğlu İsa Mesih'le. Ve bunun için çağrılıyoruz. Ve az aşağıda okuduğumuz gibi Allah ışıktır. Bu da bizim haberimiz. Bu bizim sözümüzdür. Allah ışıktır. Ve bu bizim hayatımızda bir fark yaratacak. Neden? Ne zaman ona bağlı oluyoruz? Ne zaman ben ve benim kardeşlerim de ve kız kardeşlerim de aynı Rab'e, ışık var olan Allah'a bağlı kalırlarsa benim ve onların hayatında bu bir fark yaratacak. Neden? Onlar artık açık yürekli insanlar olacaklar. Açık sözlü olacaklar. Allah ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Ama biz diyoruz, biz bir araya geliyoruz, sebep oluyor Rab kendisi. Onun için toplanıyoruz. O bunu istediği için, o bizim center, bizim tekrarın göbeği olduğu için toplanıyoruz. Ve böylece biz de istiyoruz ışıkta yürümeye. Ve bu sebeple olamaz, bizim onunla beraberlik var olduğunu deyip durursak ama karanlıkta devam edersek yalan yapıyoruz. Bu hakikat olmuyor o zaman bizde. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi İsa nasıl ışıkta olduysa aynı durumda biz de ışıkta yürümeliyiz. Yani bu ne demektir? Eğer sen ve her başka kardeş de ışıkta yürürse, Allah'a bağlılıkta yürürse, yani daha önceki iki kaset kadar sana anlattık, Rab'le buluşmak ne demektir? Onun sözüne kulak asmak ve duada onunla buluşmak demektir. Eğer günden güne böyle bir hayat onun önünde sürersen, bil senin ve kardeşlerin arasındaki bağlılığı da bir mutluluk getirecek sana ve onlara da. Ve böylece Rab'i de övüyorsunuz ve Rab'i de sevindiriyorsunuz. Şimdi sanmayın, ışıkta yürümek kolay bir iş. Işıkta her şey ortaya çıkıyor. Eğer benim gömleğim çok pis ise söndürelim ışıkları, tokları söndürelim. Karanlıkta kimse farkına varmayacak eğer benim gömlek pis ise. Ama ne zaman çakıyorsun kulucu, ne zaman açıyorsun anahtarı ve tok bağlıyor ve ışık geliyor odaya, o zaman anlaşılıyor herkesin önünde işte.
Bu kardeşinin gömleği pistir, orada bir leke var. Tabii ki ışık olmasaydı bu belli olmazdı. Ve böylece korkuyoruz ışıkta yürümeye belki. Neden? bizim iyi yüzümüzü saklamak istiyoruz. Herkese görsün iyi durumumuz ama perde arkasında görmesin. Bunun için lazım. Bunu iyi öğrenelim. Işıkta yürümek ne demektir? İsa Mesih Luka İncil'inde, Luka bölümünde bab 12 ayet 1'de diyor, İkiyüzlülükten kaçının. İkiyüzlülük demek bir insan iki yüzü var. Bir pazar günü nedele yüzü var, bir de bir hafta arası yüzü var. Ne zaman inançlar arasında gülüyor, sanki her şey iyi oluyor, güzel oluyor. Ne zaman kiliseden çıkıyor, toplantıdan çıkıyor, o zaman bambaşka bir yüzü takıyor. Veyahut da kardeşlerin önünde bile çok ruhani kendini gösteriyor. Ama evde ise sövüyor, dövüyor. Bu olmasın. Işıkta yürümek demek açık sözlü, açık yürekli değil, iki anlamlı bir söz konuşasın ve denilsin bu kardeş heve derse onun evet heve demektir, onun hayırı hayır demektir ve böylece anlaşılsın bu kardeş ışıkta yürüyor. Ben demiyorum günahsız olacağız, çünkü Rab İsa Mesih'in gelişine kadar günahsız olmayacağız. Ancak var olan günahları için af buluyoruz. Fakat böylece biz istinski olalım, gerçekçi olalım. Yapmayalım bir gösteriş için sadece ve bu sözler çok kulağıma geldi ve böyle kardeşleri de maalesef çok tanıyorum. Başka kardeşlerin önünde bir başka yüz gösteriyorlar. Belki onların faydası için, onlar bekliyorlar fazla durumları için, onlara bir şey verilsin diye ne bileyim gösteriyorlar bambaşka bir yüz. Ne zaman çekiliyor başka kardeşler yine gösteriyor başka bir yüz. Böyle olmasın. Neden? Çünkü böyle olduğu zaman sanmayın bir kardeşlerin arasındaki bir beraberlik olacak, bir mutluluk olacak. Bu sebeple İncil bizi bu yol gösteriyor. Gerçek beraberliğin sağlam temeli oluyor ışıkta yürümek. Neden? Allah ışıktır. Onun önünde her şey çıkarmak ve kardeşlerin önünde gerçekçi olmak. İkiyüzlülüğü yapmayalım. Sakınalım ve kaçınalım böyle durumlardan. Ve böylece ne zaman ışıkta yürüyoruz, o zaman olabilir belki herkes anlayacak, sen de zayıf bir kardeşsin, senin de zayıf tarafları var değil, sadece en kuvvetli benim, ben her şeyi beceriyorum, herkesin üstündeyim. Yok, hepimiz daha insanız, hepimizin zayıf tarafları var, ayrı ayrı olabilir herkesin. Ama bazen saklıyoruz bunları, ortaya çıkmasın, kimse yanlış düşünmesin bizim hakkımızda. Sadece iyi düşünsün ama yanılıyoruz. Herkes lazım bilsin ne durumdayız. Gerçekçi olalım ve ne zaman zayıf taraflarımız ortaya çıkıyor, o zaman Rab İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan arındırır. Yani burada bu ihtiyaç da var. Neden? Işıkta yürümek işte her şeyi ortaya koymak demektir. Ama bunun için Rab İsa Mesih'in affı var. İsa Mesih'in kanı bizi temizliyor. Allah ışıktır. Bu bir haber. 1. Yuhanna mektubunda bir haber daha var Allah hakkında ve bu da bağlanıyor kardeşlerin arasındaki beraberliğine. Ve bu okuyorum 1. Yuhanna mektubundan 4. bab ayet 7'den ayet 21'e kadar. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes Allah'tan doğmuştur ve Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımış değildir. Çünkü Allah sevgidir. Bak, Allah ışıktır ve Allah sevgidir. Ve nerede Allah'ın önünde böyle bir hayat sürersek, hem ışıkta hem sevgide orada da hayat da var. Nerede yoksa ışık, nerede yoksa sevgi, orada da hayat da yok. Allah biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünya gönderdi ve böylece bizi olan sevgisini gösterdi. Allah'a biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Hiç kimse hiçbir zaman Allah'ı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek Allah içimizde yaşar ve onun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. Allah'ta yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz. Biz gördük ve şahitlik ediyoruz ki Baba oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Eğer bir kimse İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Allah onda yaşar, o da Allah'ta yaşar. Allah'ın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah'ta yaşar. Allah da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye, hani kurajımız olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi sevgide yetkin kalınmış değildir. Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. Eğer bir kimse Allah'ı seviyorum der de kardeşinden nefret ederse yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyin, görmemiş olduğu Allah'ı sevemez. Allah'ı seven kardeşini de sevsin diye buyruğu biz Mesih'ten aldık. Açık sözler Delma. Ben de istiyorum sen sevinç bulasın kardeşlerle beraberlikte. Ama bu da bağlı oluyor. Her kardeş bağlı kalsın. Sevgi olan Allah'a, ışık olan Allah'a, yani ışıkta yürüsün, aydın bir hayat sürsün, açık sözlü olsun, sevgide yürüsün ve böylece birbirimizle bir beraberlik oluyor ve bu bağlanıyor Rab'be ve onun oğlu İsa Mesih'e. Anladın mı? Evet, beraberliğin center, beraberliğin temeli budur. Ve böyle bir beraberlik içinde seni de buyuruyorum, davet ediyorum. Gel, kardeşlerle beraber buluşun. Arayın, dua edin. Mutlaka Rab sana gösterecek. Senin etrafında yoksa en yakın bir yerde yine var Rab'i seven kardeşler. Onlarla beraber buluş. Şimdiye kadar şu iki duruma baktık. Beraberliğin kardeşlerle, yani beraberliğin önemi nedir diye sorduk ve cevap bulduk. Şimdi ondan sonra sorduk, mutlu beraberliğin gizliliği nereye dayanıyor? Yani beraberliğin temeli nedir? Ve şimdi de son olarak sizinle bunu paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Beraberliğin tabiatı. Bu beraberliği nasıl bir beraberliktir ve nedir, onun gerçek yüzü nedir diye bakacağız. Mesela sorulabilir, sen taşınıyorsun başka bir yere, başka bir kasabaya ve orada haber alıyorsun, çeşitli toplantı yerleri var, çeşitli kiliseler var ve artık karar vermek zorundasın, nereye gideceğin, nasılsa orada yaşıyorsun artık ve sen de bir kardeşsin ve kardeşlerle beraber olmak istiyorsun ama hangi kiliseye sen gideceksin, hangi toplantı yeri, hangi dua evine sen gideceksin, eğer Mehmet'in, Osman'ın, Mustafa'nın, Ali'nin toplantıları varsa hangisine sen gideceksin, bunun sorusuna karşı ne cevap vereceksin? ve sana bir akıl vermek istiyorum. İncil'e bak ve orada bak. Bu beraberliğin temelleri, bu beraberliğin esası nedir? Ve oraya bakarak kontrol edebilirsin. Buna en uygun olan topluluğu hangisi ise ona git. Ve açalım şimdi beraber Rab'bin sözü. Elçilerin işlerinde okuyacağız. Yani Diyanetine Apostolete 2. bab ayet 42'den yoksa 41'den 47'ye kadar. Orada şunu okuyoruz. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. Yani onun Allah'ın sözünü kabul edenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerine, apostollerin öğretişine, beraberliğe, ekmek bölmeye ve dua adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Apostolların aracılığıyla birçok harikalar ve gösterişler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Allah'a övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onlara arasına katıyordu. Bu ilk kilisenin durumu için konuşuyor. Ve burada bakalım onların beraberliği nereye dayanıyordu ve onların beraberliğin yüzü neydi, esası neydi? Bu beraberliğe katılan inançlılar oldu böyle insanlar. Onun sözünü kabul etmiş insanlar, sudan geçmiş insanlar ve onlar katılmaya başladılar o topluluğu. Ve şimdi 42. ayeti istiyorum bir kez daha okuyalım ve anlayalım. İnançlılar topluluğu ne yapıyorlar? Ve bu şeyleri görürsen bir toplulukta bilebilirsin. Onlar çok yakın oluyorlar Rab'bin sözüne. Ve tabii ki ilk önce soracağın İsa Mesih center oluyor mu? İsa Mesih bu topluluğun center'ı değilse arayın. Öyle bir yer nerede var İsa Mesih center olarak? İlk inançlılar kendilerine, apostollerin öğretişine, beraberliğe, ekmek bölmeye ve dua verdiler kendilerine. Anladın mı? İlk inançlıların topluluğu böyle bir durum ortaya koyuyorlar, gösteriyorlar. İlk inançlılar topluluğu önem verdiler apostolların öğretişlerine. Apostolların öğretişi nedir diye sormamız lazım. Ve bunu okuyoruz öğretiş mektuplarında. Apostol Paulus'un, Apostol Petrus'un, Apostol Yuhanna'nın ve Yahuda'nın öğretiş mektuplarında öğreniyoruz apostolların öğretişleri nedir diye. Ondan sonra yani Rab'bin sözü önem veriliyor. Ve bunu sormalısın öyle bir toplulukta. Allah'ın sözlerine önem veriliyor mu? Yoksa başka durumları için mi fazla önem mi veriliyor? Ondan sonra sorabilirsin öyle bir toplulukta var mıydı gerçek bir beraberlik? Sıcak bir beraberlik. Yoksa birbirine sövüyorlar, birbirinin kafalarına kırıyorlar. Öyle mi? O zaman uzak dur öyle bir yerden. Daha iyi eğer ararsan bir kardeş topluluğu sor kendine. Var mı orada gerçek candan yürekten bir beraberlik? Ondan sonra ekmek bölme. Ekmek bölme şu anlam taşıyor. Bunu başka derslerde, ilerideki derslerde daha güzel anlatacağız. Rab'bin sofrası. Rab'bin sofrası demek Rab'i anmak için bir sofra yapılıyor ve onu anmak için kilise bu tören yapıyor. Ekmek bölme bu anlam taşıyor. Ve dua. Dua ediliyor mu? Dua önem biçiliyor mu? Yani bu durumları görürsen, bir de daha aşağıda okuduğumuz gibi bir sevinç, bir paylaşma var mı? Birbirlerinin yükleri taşınıyor mu? Rabbin İncil'i vaaz ediliyor mu? Başka canlara kazanılıyor mu? Bu durumlar içinde sorabilirsin. Bir gün bir insan daima mırıldanıyor, öyle bir kardeş o gidiyor bir kilisenin vaizi. O çok akıllı bir vaiziydi ve ona soruyor, ya bana bir yer söyleyebilir misiniz? Bulayım bir yerde bir adres verebilir misiniz? Mükemmel hatasız bir kilise arıyorum. O zaman o vaizci diyor, bir yer biliyorum ama ona biraz daha beklemelisiniz. Bu olacak ne zaman bütün inançlılar Rabbin yanında da olurlar. Ama bu yeryüzünde arayacaksınız boş boşuna. Bir de diyelim belki bulursunuz hatasız bir kilise, hatasız bir topluluk. O zaman en geç ne zaman siz katılıyorsunuz bu topluluğu bozulacak. Neden siz daha hatasız olmadınız? Ve bu da bir gerçektir. Yani hayal ediyoruz. Eğer dersek ben arıyorum ama tam kusursuz, mükemmel bir kilise yok. Her kilisenin zayıf tarafları var, kuvvetli tarafları var. Ama büyümekte oluyorlar. İyi, sağlıklı bir kilise daima büyümektedir. Değil sadece çanlar kazanılıyor, yeni çanlar katılıyor. Hayır, daha fazla inançlılar biliyorlar ne inanıyorlar ve onlar olgunlaşıyorlar ve başkaları da öğretebiliyorlar. Cahil kalmayan insanlar var o topluluklarda, hangiler büyüyorlar Rab'de. Ve şimdi bakalım İncil'in bir başka bir yere, orada praktik bir durum görüyoruz. Bir kilise hayat nasıl olsun? Yani ne görünsün bir kilisede? Ve buna önem biçeceğiz bütün bir bab. Romalılar mektubunda bab 12. Bütün bab beraber bir okuyalım. Apostol Paulus Roma'daki kiliseye yazıyor. Oradaki kardeş topluluğuna yazıyor. Bunun için ey kardeşler, kendinizi Allah'a diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanızı için Allah'ın merhameti uğruna sizi yalvarıyorum. Ruhsal tapınışınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yani burada konuşuluyor bir büyümekten. Allah'ın bana bağışladığı lütufuna hepinizi söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Allah'ın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun. Bir bedende ayrı ayrı görevleri olan çok sayıda parçalarımız olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te bir bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız. Allah'ın bizi bağışladığı blagodata göre ayrı ayrı ruhsal bağışışlarımız vardır. Birinin bağışışı peygamberlikse, imanın ölçüsüne göre peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğreten biri ise öğretsin. Öğüt, yani akıl veren ise akıl bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden güler yüzlü etsin. Sevginiz iki yüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliği bağlanın. Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbiriniz saygı göstermekle yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun, Rab'be kulluk edin. Ümitle sevinin. Sıkıntıya dayanın. kendinizi dua verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Kendinizi konukseverliği verin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet yani yargı etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Bürbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Hiç kimse kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiği kadar bütün insanlarla barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi ölçünüzü kendiniz almayın. Bunu Allah'ın yargısına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim. Ama düşmanın açıkmışsa onu doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğü yenilme. Kötülüğü iyilikle yen. Bak burada çok açık sözler var. Aslında ben lazım değil bunları daha fazla açıklayayım. Kendiliği için konuşuyor. Bu açık sözler gösteriyor kilisenin hayatı. Kilise derken yani kardeş topluluğu, kardeşlerle beraberliği nasıl olsun ve orada ne bulunsun. Ve buna önem verelim. Bu görünsün. Neden burada yazıyor? Biz hazır olalım değişmekte. Olmayalım sadece durmadan aynı kafadan gidelim. Şimdiye kadar böyle yaptık, böyle de yapacağız ve böyle de öleceğiz. Yok, Rabbin sözü açık dedi. Eğer Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel isteğini ne olduğunu anlamak istersen, o zaman lazım senin düşüncelerini daima yenileyin, değişin, değiştirin. Rabbin sözünü regüle yapın. Kendi düşüncelerine ve böylece anlayışa varacaksın. Rabbin isteği nedir? Kilise hayat için. Ve çok çok açık sözler söylendi. Bir kardeş topluluğu, bir kardeşlerle beraberlikte bulunuyor. Sanki bir bedene bağlıyız. Daha evvel de söyledik. Ve ne gibi davranışlarımız olsun diye. Olabilir belki senin şimdiye kadar düşüncelere uygun gelmiyor. Ama ne var ki biz lazım kendimizi regüle yapalım Allah'ın sözüne göre. Şimdi bir iki yer daha bakacağız İncil'ce. Bu kardeş beraberlik ne anlam taşıyor? Kardeş beraberlik ne demektir? Galatyalılar mektubunda bab 6 ayet 1 ve 2 şöyle diyor. Kardeşler, eğer bir kimse suç işlerken yakalanırsa, ruha uyanlar sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmayasınız diye kendinizi kolayın. Birbirinizin yüklerini taşıyın. Böylece Mesih'in sakonu yerine getirirsiniz. Yani Rab ise diyor birbirinizi sevin. Böylece bunu yapmış oluyoruz. Anladın mı? Biz demiyoruz kardeşler arasında hiç problemler çıkmayacak. Vakit oluyor, kardeşler arasında da problemler çıkacak. Ama çıktığı zaman biz lazım bilelim bunlar nasıl bunlarla nasıl geçineceğiz? Onlara nasıl doğrultacağız? Eğer anlaşmazlıklar varsa, eğer günah işlenirse biz nasıl davranacağız? Biz kardeş değil miyiz birbirimize? Evet. Birbirimize lazım el uzatalım. Birbirimize lazım koruyalım. Sanmayın ben ruhlayım. Ruha uyan sizler diyor. Dikkatli olun siz de düşmeyesiniz. Dikkatli olalım. Neden? Gururlanmak, büyüklenmek de işte bu bizim aklımıza gelirse ve başkalara aşağıya bakmak, onlara yargılamak, onlara hor görmek bizim işimizden gelmesin. Hayır, birbirimizin yükleri taşımamız lazım. Yine bu söz var işte. Birbirimizin yükleri taşıyın. Neden? Çünkü olabilir bir kardeş tek başına bu yüke dayanamaz. Lazım onu kaldıralım, ona destek verelim ki yükün altında yıkılmasın. Ve böylece İsa Mesih'in isteği yapmış oluyoruz, İncil diyor. Ve kilise hayatında bir durum daha var. Yani kardeşlikte, kardeş bağlılıkta, beraberlikte gösteriyor Kutsal Kitap başka bir yer, bir ayet daha. Ve şöyle diyor, 1. Petrus Mektup, Bab 4, ayet 10. Her biri nasıl mefibe, mefibe sözü demek hediye, bahşiş, yani darba. Her biri nasıl mefibe aldıysa birbirinize Allah'ın çeşit çeşit blagodatın iyi kahyalara, yani işçilere gibi o darbalara ile hizmet edin. Yani Allah'ın sözü şunu diyor, kardeşler topluluğuna veriliyor çeşitli hediyeler, bahşişler. Çeşitli kardeşler, çeşitli bahşişler veriliyor ve bu bahşişler veriliyor bütün kardeş topluluğun faydası için ve bunlar iyi kullanmamız lazım. Herkesin ayrı ayrı görevler var ve böylece görüyoruz. Olamaz sadece bir insan bütün kilisin her şey o yapsın. Yok, İncil bunu gösteriyor bize. Bir kardeş topluluğunda, bir kardeş beraberliğinde bulunuyor çeşitli görevler ve herkesin katılması gerekiyor. Neden? Rab herkese bir bahşiş veriyor ve onu kullansın Allah'ın büyüklüğü için ve kardeşlerin faydası için. Ve böylece bir kardeş beraberlik de oluyor ve biz fayda göreceğiz, kardeşler de fayda görecekler. Allah övünecektir ve Rab'i tanımayan insanlar için iyi bir primer, iyi bir örnek olacağız ve onlar da kurtuluşa gelecekler. Ve Rab bizi o zaman bereketleyecek. Kaliforniya'da var bir orman ve o ormanda bulunuyor çok seyrek ağaçlar. Başka yerde hiç bulunmuyorlar bu ağaçlar. Bunlara deniliyor Kaliforniyalı mamut ağaçlar. Bu mamut ağaçlar bazılar onların arasında oluyor 4000 yıldan beri, 4000 seneden beri orada bulunuyor. Ve onların çoğu hemen hemen 100 metre yakın yüksekliği kadar onların odunlara gidiyor yükseğe. Ve onlar dimdik duruyorlar. Dimdik durmasaydılar bu odunların yükü o yükün altında çöküverirlerdi ve bükülürlerdi ve o kadar yüksek olmazlardı. Onlar dimdik yukarıya bakıyorlar. İnançlılar da böyle olsun. Dimdik Rab'be bağlı kalsınlar. Ve o ağaçlar niçin, yani bir gizlilik var, niçin dayanıyorlar hala orada 4000 seneden beri orada duruyorlar ve ne fırtına ne böcekler onu yok edebildiler. Neden? Onun kabuğunda var bir sıvı, yani bir su, sihirli bir su ve bu sihirli su böcekler öldürüyor. Yani hiç böcekler de o ağaçlara zarar veremez. Eğer biz de ışıkta yürürsek korunuyoruz ve bu beraberlik kimse bozamaz. Bu da bir hani bir sihir gibi oluyor düşmanlara karşı ışıkta yürümek işte. Ve bir durum daha var. Onların uçlarını bazen çok büyük fırtınalara koparıyorlar ve büyük sel ve hani sarsılıyor yani bütün ağaçlar ve o zaman oluyor o ağaçların uçları kopuyorlar, düşüyorlar. Ve aslında biliniyor ne zaman bir ağacın ucu, yani yükseklikte olan ucu koparılırsa o ağaç ölecektir. Ama bu ağaçlarda ne zaman koparılıyor, yeni bir fidan çıkıyor ve ucu tazeleniyor. Ve böylece bu ağaçlar dayanabiliyor. Bu sebeple kilise hayatı, yani kardeş beraberlik de böyle olsun. Hani her gün tazeleyelim, Mesih'ten af dileyelim ve böylece dayanabiliriz. Günaha fırsat vermeyelim, yıkıntıya fırsat vermeyelim. Demin okuduğumuz ayet buraya uyuyor. Neden? Çünkü dedik, olabilir biri günaha düşerse lazım onu kaldıralım, ona el uzatalım. Müsaade etmeyelim, yolda kalsın, yerde kalsın. Ve bir durum daha var. Niçin dayanabilirler? Onlar tek başında durmuyorlar. Biliyor musun? O ağaçlar tek tek olarak bulamazsın. Onlar sadece grup halinde duruyorlar. Ve onların kökleri gitmiyor çok derinlere. Onlar toprağın altında hemen geliyor ama çok var ve çok dağınık ve bütün ağaçlar birbirine karışık durumlar, birbirine bağlı bu kökler ve lazım bütün o ağaçların ormanı yıkılsın ki bir ağaç yıkılsın ve bu da mümkün değil. Neden? Bir bağlılık var, bir beraberlik var ve böylece bu ağaçlar dayanabiliyor her duruma. Ve kilise kardeş beraberliği de böyle olsun. Biz dayanabiliriz. Neden? Çünkü birbirimize bir bağlılığımız var, bir saygımız var, bir sevgimiz var, bir affımız var. Ve bizim beraberliğimiz oluyor. Değil sadece insanlarla, bizim beraberliğimiz de oluyor Allah'la ve onun oğlu İsa Mesih'le. Ve böylece kökler sağlam olabilir. Senin kökü de lazım olsun, dayansın Rabbe onun sözüne ve böylece kardeşlik içinde bulunabilirsin ve bu Rabbin isteğidir. Sana bir bildiri burada yapmak istiyorum. Allah müsaade ederse ilerideki serilerde yine beraber olacağız. Başka bir seriye sadece kardeş topluluğu için, yani inançlılar topluluğu nedir, İncil'ce bakacağız. Bir seri olduğu gibi bu tema üzerinde olacak. Eğer merak edersen ileride bunu da sezleyebileceğin. Şimdi bugünkü tema burada bitirmek istiyorum. Bir dua ederek sonra bir ses ilahi daha sezleyeceğiz. Şimdi beraber bir dua edelim ve Allah'a övelim. Ya Rab Allah'ım, sana bütün canımdan teşekkür etmek istiyorum çünkü senin planı çok güzeldir. Sen hiç düşünmedin sadece inançlılar tek başında kalsınlar. Onlara içinde bir durum hazırladın, bir beraberlik içinde bulunsunlar. Çünkü sen dedin olsun tek bir çoban, tek bir sürü. Bu senin isteğiydi. Lütfen benim dostlarım, benim kardeşlerim, bu kasetlere sesleyenlere hepsine bu akıl ver. Beraberlik içinde bulunsunlar seninle ve başka kardeşlerle. Onlara lütfen bereketle. Amin. Sevgili kardeşlerim, burada yeniden ezberlemek için bir ayet sizi bildirmek istiyorum ve beraber bunu okuyalım ve öğrenelim. Yuhanna Evangeline Yuhan Bab 13 Ayet 34. Rab ise şunu diyor: size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Şimdi yavaş söyleyeceğim ve boşluk bırakacağım. Peşinden sen de söyleyeceksin. Yuhanna 13 Ayet 34. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Ve tekrar hepimiz beraber söylüyoruz. Yuhanna Bab 13 ayet 34. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.